Ayrım 6.
Onun kafasında bir kere bile üzgün bir düşünce olmamıştır. Efendimiz, bu kez hangi numaranı kullandım bakayım? Tanrıların gönderdikleri o uygun düşlerden biri miydi? Ha? Efendimin sesi tapınakta sürüyle bulunan o kutsal kobralardan birinin hışırtısı kadar yumuşaktı. Efendimiz, bu suçlamadan dehşete düşmüş gibi görünmeye çalıştım. Rahibe Osiris'in bir kara karga kılığında, uykuda bana görünüp tapınağında kan dökülmesinden yakındığını söylemiştim. Rahip o ana kadar efendim İntef'in Firavun'u eğlendirmek için düzenlediği gerçekçi gösteriye karşı çıkmamıştı. Efendimin birinci sahnede yapılmasını istediği şeye katılıyor olmak benim için iğrenç bir durumdu. Kuşkusuz doğudaki bazı vahşi insanların tanrılarına insan kurban ettiklerini bilmiyor değildim. Fırat ve Dicle İkiz Nehirleri arasında yaşayan Kassitlerin yeni doğan bebekleri fırınlara attıklarını duymuştum. O uzak ülkelere gitmiş olan kervancılar din adına yapılan öteki dehşet eylemlerinden ürününün iyi olması için genç bakirelerin öldürülmelerinden ya da savaş tutsaklarının üç başlı bir tanrının heykelleri önünde kafalarının kesilmesinden söz ederlerdi. Ancak biz Mısırlılar uygar bir ulustuk ve kana susamış canavarlara değil, akıllı ve adil tanrılara tapınırdık. Efendime bunu anlatmaya çalışmıştım. Ona bundan önce bir firavun sadece bir kere insan kurban sunduğunu söylemiştim. Tarih bu olayı hoşnutsuzlukla hala hatırlamaktaydı. Set tapınağında 7 isyancı prensin boğazlarını kesen Menotep bugün bile kanlı kral olarak bilinmektedir. Efendim, bir insan kurban etmek değil, sadece yeni bir yöntemle yapılacak haklı bir idam demişti. Ölüm cezasının adalet sistemimizin önemli bir parçası olduğunu inkar edemezsin değil mi? Sevgili Taita, Tod bir hırsızdır. Krallık hazinesinde hırsızlık yapmıştır ve başkalarına örnek olması için bile olsa idam edilmelidir. Sözleri mantıklıydı ancak ben onun adaletle ilgilenmediğini, düşündüğü tek şeyin hazinesini korumak ve firavunu etkilemek olduğunu biliyordum. Bu nedenle iyi yürekli rahibi kandırmak için rüya hikayesini uydurmaktan başka seçeneğim kalmamıştı. Efendim yüzünü yüzüme yaklaştırarak sana bir öğüt vereyim diye fısıldadı. Dün gece bir rüya daha görmüş ol ve geçen gece ziyaretine gelen Tanrı bu kez önceki talimatını iptal etmeye gelmiş olsun. Eğer bu böyle olmazsa Rasfer'e biraz daha iş çıkacağına sana söz veririm. Sonra dönüp gitti. Onun sevgilileri basmadığına seviniyorsam da emrettiği iğrenç gösteriye devam etme zorunluluğuna çok sıkılmıştım. Her neyse, efendim gittikten sonra provanın başarılı geçmesi keyfimi yerine getirmişti. Lostris Tanus'la buluştuktan sonra mutluluktan öyle bir parıldıyordu ki güzelliği gerçekten tanrısaldı. Tanus gençliği ve gücüyle gerçekten genç Horos'un canlanmışı gibiydi. O sahneye Osiris'in girmesi ise canımı sıkmıştı. Benim Osiris'imi Tod adında yakışıklı ve orta yaşlı bir adam oynuyordu. Tod aşık olduğu genç ve pahalı bir fahişeyi geçindirmek için elini efendimin hazinesine atana kadar saray görevlilerinden biriydi. Onun bu hırsızlığını ortaya çıkaranın da benim hesaplarımın oluşu beni ayrıca rahatsız ediyordu. Efendim onu gösteride yeraltı tanrısı rolünü oynaması için yargılanmayı beklediği hapisten çıkarmıştı. Eğer Osiris rolünü iyi oynarsa davayı düşüreceğine söz vermişti. Talihsiz Tod onun teklifinin arkasında yatan kötülüğü bilmediğinden bağışlanmayı kazanacağını bekleyerek kendini tümüyle rolüne vermişti. Bu arada efendimin ölüm emrini imzalayıp Rasfer'e verdiğini bilemezdi. Devlet celladı olan Rasfer'i de oyunumuzda Set rolünü getirmiştim. Efendim Rasfer'in ertesi gece oyun Firavun'un önünde oynanırken her iki rolünü de yapmasını bekliyordu. Provadan sonra hanımımı hareme götürdüm. Losiris beni bırakmayıp günün olağanüstü olaylarını ve Thanos'un bunlarda oynadığı rolü dinlemeye zorladı. Büyük Tanrı Horus'a nasıl seslendiğini ve Tanrı'nın nasıl hemen yardımına koştuğunu gördün mü? Horus onu mutlaka koruyordur, değil mi? Artık eminim, Horus bizlere kötülük gelmesini önleyecektir. Artık ayrılık ve intihardan söz yoktu. Genç aşkın rüzgarı nasıl da bir anda yön değiştirirdi. Thanos bugün devlet teknesini batmaktan kurtarınca Firavun'un beğenisini kazanmıştır, değil mi? Taita, hem Tanrı'nın hem Firavun'un gözüne girmiş birini babam sürgüne gönderemez, değil mi? Sonunda bitkin halde daireme döndüğümde dinlenmem kolay olmadı. Hemen hemen bütün köle çocuklar beni bekliyorlardı. Ve hepsi de hanımım gibi heyecanlıydılar. Günün olaylarını, özellikle Thanos'un Firavun'un gemisini kurtarışını benim ağzımdan dinlemek istiyorlardı. Onlar gittikten sonra uyumaya hazırlanırken Luxor ve Karnak ikiz kentleri halkının Thanos'u kalplerine yerleştirdiklerini düşündüm. Ama bu çok ağır ve tehlikeli bir ayrıcalıktı. Ün ve popülerlik yüksek mevkilerde kıskançlık uyandırırdı. Ve kalabalıkların sevgisi geçiciydi. İnsanlar yarattıkları ilahları yıkmaktan aynı derecede zevk alırlardı. Benim yaptığım gibi gözden uzak ve önemsiz bir yaşam sürmekti en iyisi. Bayramın 6. günü öğlenden sonra Firavun, Karnak ile Luxor arasındaki villasından çıkıp granit aslanların sıralandığı tören yolundan geçerken Nil kıyısındaki Osiris tapınağına geldi. 30 saf beyaz öküzün çektiği kızağın üzerindeki büyük yaldızlı tahtında oturan Firavun o kadar yüksekteydi ki yolun iki yanına dizilmiş halk onu görebilmek için boyunlarını gerip başlarını geriye atıyorlardı. Tören alayının önünde 100 müzikçi yürüyor, arp ve lirlerini çalıyorlar, davullarını dövüp teflerini titretiyorlar. Geyiklerin ve yabani koçların kıvrık boynuzundan yapılma borularını ötürüyorlardı. Onların ardından gelen Mısır'ın en güzel yüz sesi Firavun ve Tanrı Osiris'e övgüler yağdırmaktaydılar. Doğal olarak koronun başında ben vardım. Bizim arkamızdan Thanos'un başında olduğu mavi timsah tümeni geliyordu. Çevredeki kalabalıktan tüyler ve zırhlar içinde dimdik yürüyen Thanos'a özel bir alkış yükseldi. Bakire kızlar çığlıklar atarken bir kısmı bayılıp yere serildiler. Bu şeref kıtasına ardından vezir ve maiyeti, sonra soylular, onların eşleriyle çocukları, ardından Şahin alayı, sonra da Firavun'un büyük kızı geliyordu. Kısacası bu, yukarı krallığın ve varlıklı en etkili birkaç bin kişinin oluşturduğu bir topluluktu. Osiris tapınağına yaklaştığımızda başrahip ve rahipler Firavun Momose'yi karşılamak için sütunlar arasındaki merdivenin iki yanına dizildiler. Tapınak yeni boyanmıştı ve dış duvarlardaki renkli kabartmalar batan güneşin sıcak sarı parıltısında göz kamaştırmaktaydı. Firavun merdivenlerin başında arabasından inip 100 basamağı ağır ağır çıkmaya başladı. Koro merdivenin iki yanına dizilmiş, ben 50. basamakta olduğum için kralın yanımdan geçtiği 1-2 saniyede onu inceleme fırsatı buldum. Zaten zamanında benim hastam olduğu için kendisini iyi tanırdım. Ancak ne kadar kısa boylu olduğunu unutmuştum. Bir tanrı için yani omuzuma kadar gelmediği halde başındaki yüksek çifte taç olduğundan daha etkileyici gösteriyordu. Kolları tören durumunda göğsünde kavuşturulmuştu. Elinde makamının ve tanrılığının işareti olan asayla silahı vardı. Elleri kılsız ve düzgün, ayakları da küçüktü. Tüm el ve ayak parmaklarında yüzükler, pazularında kolluklar, bileklerinde bilezikler vardı. Göğsündeki kırmızı altın plakada gerçeğin tüyünü taşıyan Tanrı Tot'un renkli ve kakma resmi bulunuyordu. Bu mücevher parçası 500 yıllıktı ve kendisinden önce 70 kral tarafından taşınmıştı. Çifte taç altında yüzü bir cesedi andıran beyazlıkta pudrayla örtülüydü. Gözlerine simsiyah bir çizgi çekilmiş, dudakları kırmızıya boyanmıştı. Bu ağır makyaj altında yüz ifadesi öfkeli, dudakları ince, düz ve ciddiydi. Gözlerinde heyecanlı ve kaçamak bir bakış vardı. Bu büyük Mısır hanedanının temelleri artık çatırdamaktaydı. Krallık sarsıntılar geçiriyordu. Bir tanrının bile sıkıntıları vardır. Ülkesi bir zamanlar denizden Delta'nın yedi ağzından başlar, Asuan'a, birinci şelaleye kadar uzanırdı. Dünyanın en büyük imparatorluğuydu. O ve ataları imparatorluğu ellerinden kaçırmışlardı. Şimdi ise düşmanları daralmış olan sınırlara çakallar ve akbabalar gibi saldırarak Mısır'ımızı leşinden parçalar koparmaya çalışıyorlardı. Güneyde Afrika'nın kara insan sürüleri, kuzeyde büyük denizin kıyılarında korsanlar ve Nil'in alt kısmında düzmece firavunun orduları vardı. Batıda hilekar bedeviler ve kurnaz Libyalılar beklerken, doğuda her gün yeni bir ortaya çıkan kalabalıklar, yenilgiye ürkekleşen bir ulusa dehşet salıyorlardı. Asurlular, Medler, Kassitler, Hurriler, Hititler, bunların sonu yok gibiydi. Yaşlılıktan zayıf düşüp köhneleşmişse eski uygarlığımızın ne üstünlüğü olabilirdi? Vahşi gücü, zalim küstahlığı, ırza tecavüze ve yağmacılığa olan tutkusuyla barbarlara karşı nasıl direnecektik? Kendinden bir önceki gibi bu firavunda ulusu eski görkemli günlerine götüremeyeceğini düşünüyordum. Kendisi bir erkek evlat sahibi olmaktan bile yoksundu. Mısır İmparatorluğu'na bir mirasçı verememek onu imparatorluğun kaybından daha çok rahatsız etmekteydi. Şimdiye kadar 20 eş almış, hepsi de kız doğurmuşlardı. Firavun kusurun kendisinde olduğunu kabul etmiyordu. Yukarı krallıktaki bütün ünlü doktorların yanı sıra her kahini ve her önemli tapınağı ziyaret etmişti. Çağrıldığı bilgili hekimlerden biri de bendim. İtiraf etmeliyim ki bir tanrıya ilaç vermekte çok duraksamış, onun gibi birinin böylesine hassas bir konuda ölümlü birine başvurma ihtiyacı duymasını pek anlayamamıştım. Yine de ona balda pişirilmiş öküz hayası rejimi vermiş ve Mısır'ın en güzel bakiresini bulup ilk aybaşı görmesinin birinci yılında yatağını almasını öğütlemiştim. Kendi ilacıma güvenim yoksa da verdiğim reçeteye göre öküz hayası epey lezzetli olurdu, zevkli anlar geçirmesini de sağlayabilirdi. Pratik görüşe göre kral yeteri kadar genç kadınla yatarsa nasıl olsa biri sonunda kendine erkek bir evlat verecekti. Kral yanımdan hızla geçip tapınağa girmişti. Başveziriyle maiyeti de arkasından girdikten sonra diğerleri, gösteriyi izleyecek bir yer bulabilmek için hiç de şerefli olmayan bir biçimde itişip kakışarak içeri doldular. Tapınaktaki alan sınırlıydı. Sadece güçlüler, soylular ve hırsız rahiplere rüşvet verecek kadar zengin olanlar iç avluya girebilmişlerdi. Diğerleri oyunu dış avludan seyredeceklerdi. Halktan binlercesi gösteriyi ancak görenlerin anlattıklarından öğrenecekti. Gösteriyi sahneye koyan ben bile insanlar arasından geçmekte güçlük çekince halimi gören Tanus adamlarından birini yollayıp aktörler için ayrılan yere girmemi sağladı. Gösteri başlamadan önce yerel görevlilerin ve vezirlerin, sonra da başvezirin tumturaklı konuşmalarını dinlemek zorundaydık. Ben de bu fırsattan yararlanıp çadır çadır dolaşarak aktörlerden her birinin makyajlarını kontrol ettim. Son dakikada ortaya çıkan sahne korkularını yatıştırmaya çalıştım. Talihsiz Tot efendim İntef'in oyunundan memnun kalmayacağı korkusuyla tir tir titriyordu. Ona böyle bir şey olmayacağını inandırdıktan sonra birazdan karşılaşacağı şeyin acısını hafifletmek için kendisine bir kadeh kırmızı Stefan içirdim. Frasfer'in çadırına gittiğimde saray muhafızlarından ikisiyle şarap içerken kısa bronz kılıcını bilemekte olduğunu gördüm. Onun makyajını kendisine daha itici gösterecek biçimde tasarlamıştım. Ama zaten çok çirkin olduğu göz önüne alınırsa bu hiç de kolay değildi. Karaya boyanmış dişleriyle bana sırıtıp bir kadeh şarap ikram ederken bunda ne kadar başarılı olduğumu fark ettim. "Sırtın nasıl parlak oğlan?" dedi. "Bir erkek içkisi iç bakalım. Belki de erkekliğin geri gelir." "Ha?" Onun bu tür alaylarına alışkın olduğum için ciddiyetimi kaybetmeden efendimin rahibin emirlerini iptal ettiğini ve birinci sahnenin özgün biçimiyle onun oynanacağını bildirdim. Lord İntef'le konuştum bile. Kılıcı kaldırıp gösterdi. "Şunun keskinliğine bir bak." "Hadım, senin onayını almak istiyorum." Onun yanından ayrıldığımda çok huzursuzdum. Tanus sahneye ikinci perdede çıkacak olmasına karşın şimdiden giyinmişti. Rahat ve neşeli bir tavırla omuzumu okşayarak "Eh, fırsat ayağına geldi dostum," dedi. "Bu geceden sonra oyun yazarı olarak ünün tüm Mısır'a yayılacak. Seninki gibi desene, herkes seni konuşuyor." Ama o alçak gönüllülükle gülerek elini salladı. "Kapanış konuşman hazır mı Tanus?" dedim. "Bir kere bana okur musun?" Geleneksel olarak Horus'u oynayan aktör oyunu sözde tanrılardan ama aslında tebaasından Firavun'a bir mesajla sona erdirirdi. Eski zamanlarda halk böylece yılda bir kez aktör aracılığıyla krala isteklerini iletirdi. Ancak son hanedan zamanında bu gelenek de unutulmuştu ve kapanış konuşmasında tanrısal Firavun sadece övülürdü. Tanus'tan günlerdir konuşmayı bir kere okumasını istediğimde beni öyle sudan mazeretlerle atlatıyordu ki doğrusu maksadından kuşkulanmaya başlamıştım. Konuşmanın Firavun'a olacağını umduğum kadar senin için de sürpriz olmasını istiyorum dedi. Belki de böylesinden ikiniz daha çok hoşlanırsınız. Onu ikna edebilmek için yapacağım hiçbir şey yoktu. Kimi zaman yaşamımda gördüğüm en inatçı insan olabilirdi. Losiris'in çadırına girdiğim anda olduğum yerde çakılıp kaldım. Elbisesini ben çizmiş, hizmetçilerine makyajının nasıl yapılacağını ben tarif etmiştim ama şu anda önümde duran görüntüye hiçbir hazır değildim. Bir an bir mucize olduğunu ve tanrıçanın yer altından çıkarak hanımımın yerini aldığını sandım. Heyecanla çığlık atarak huşuyla dizüstü çökmek üzereydim ki hanımımın kahkahası beni kendime getirdi. Ne kadar eğlenceli değil mi? Tanrısı giysileri içinde göreceğim zamanı iple çekiyorum. Herhalde Tanrı'nın ta kendisine benzemiştir. "Senden daha çok olamaz hanımım," diye fısıldadım. "Oyun ne zaman başlayacak?" diye sabırsızlıkla sordu. "Heyecandan daha fazla bekleyemeyeceğim." Kulağımı dışarı verip büyük holdeki konuşmaları dinledim. Son konuşma yapılıyordu ve efendim İntef az sonra oyuncuları çağıracaktı. Losiris'in elini tuttum. Açılış konuşmasından önceki uzun duraklamayı ve gururlu bakışı unutma sakın. Çadırdan çıktığımda efendim İntef ön sırada oturan ve soğuk şerbetler içip hurmayla tatlı çörekler yiyen Firavun ve karılarına hitap etmekteydi. Keten perdeler ardındaki sahneye de son bir kez baktım. Sahne saray bahçıvanlarının isteğim üzerine getirdikleri palmiye ve akasya ağaçlarıyla dekore edilmişti. Taşçılarım tapınağın arkasına taştan bir sarnıç yapmışlardı. Buradan sahneye akacak su Nil'i temsil edecekti. Sahnenin arka tarafında tavandan sarkan keten kumaşlara nekropolis ressamları şahane manzaralar çizmişlerdi. Şimdi akşamın alacakaranlığında ve meşalelerin ışığında her şey gerçekmiş gibi görünüyordu. Firavun'un eğlenmesi için başka şeyler de hazırlamıştım. Büyük Tanrı Amon-Ra tarafından dünyanın yaratılışını temsilen kafeslerden hayvanlar, kuşlar ve kelebekler salıverilecek, kimyasal maddeler kattığım meşaleler parlak kızıl ve yeşil renklerle yanarak sahneyi garip ışıklar ve dumanla donduracaktı. Tıpkı tanrıların yaşadığı yer altında olduğu gibi. Yaşamın sonsuz olan Ra'nın oğlu Memos, senin sadık teban biz Tep kentlileri size adadığımız bu zavallı oyunu seyretmenizi diliyoruz. Efendim İntef konuşmasını bitirip yerine oturdu. Ben gizli koç boynuzlarının ötürülmesi sırasında sütunun arkasından çıkıp sahnenin ortasına yürüdüm. Seyirciler sert taşlar üstünde rahatsızlık çekmişlerdi ama şimdi eğlenceyi seyre hazırdılar. Girişim heyecanlı seslerle karşılandı ve Firavun bile beklentiyle gülümsedi. İki elimi kaldırıp tam bir sessizliğin çökmesini bekledikten sonra konuşmaya başladım. Gerçekten ve gençliğin ateşiyle güneş altında yürürken Nil'in kıyılarındaki sazlıklarda o ölümcül müziğin sesini duymuştum. Bu arpın sesini tanımadığım için ondan korkmuyordum. Ayrıca erkekliğimin çiçek açma mevsimiydi ve sevdiğimin aşkına güveniyordum. Müzik akıl almayacak güzellikteydi. Neşeyle müzisyeni bulmaya gittim. Onun ölüm olduğunu ve sadece beni çağırmak için arpını çaldığını bilemezdim. Biz Mısırlılar ölüme hayranlık duyduğumuzdan seyircileri hemen derinden etkileyebilmiştim. İçlerini çekerek ürperdiler. Ölüm beni kemikli kollarına alıp güneş tanrısı Amon-Ra'ya götürdü ve onun varlığının beyaz ışığıyla bir oldum. Uzaklardan sevdiğimin ağladığını duyuyor ama onu göremiyordum ve yaşamımın tüm günleri hiç yaşanmamış gibiydi. Yazdıklarımı ilk kez halk önünde okuyordum ve yüzlerine bakılırsa dikkatlerini çekmeyi başarmıştım. Tapınakta çıt çıkmıyordu. Ölüm beni dünyayı göklerin mavi denizinden alıp parlak ve yuvarlak bir kalkan gibi gördüğüm yüksek bir yere oturttu. Yaşamış olan bütün insan ve hayvanları görebiliyordum. Zaman dev bir nehir gibi gözlerimin önünde tersine akıyordu. Onların çabalarını ve ölümlerini 100.000 yıl boyunca seyrettim. Bütün insanların ölüm ve yaşlılıktan çocukluklarına, doğumlarına gidişlerini izledim. Zaten zaman giderek uzaklaşıp ta ilk kadınla ilk erkeğin doğumlarına kadar geriledi. Onların doğumlarını ve ondan öncekileri gördüm. Sonunda yeryüzüne hiç insan kalmadı. Artık sadece tanrılar vardı. Ancak zaman nehri tanrıların zamanından önceye, o karanlık ve kaos zamanına, Nun'a kadar aktı. Zaman nehri daha gerilere gidemeyince yine ters dönüp akmaya devam etti. Bu kez dünyada bildiğim zaman gibi aktığından tanrıların ortaya çıkışını izlemeye başladım. Dinleyicilerimin hepsi tanrısal yapımızın teolojisini iyi bilirlerdi. Ama hiçbiri bu esrarın böylesine yeni bir biçimde sunulduğunu duymamıştı. Beni hiç ses çıkarmadan büyülenmiş gibi dinlemeye devam ettiler. Nuh'un karanlık ve kaosundan kendi kendini yaratan Amon-Ra yükseldi. Amon-Ra'nın üreme organına dokunduğunu, tohumlarını karanlıkta samanyolu olarak bildiğimiz o gümüş parıltısı halinde fırlattığını gördüm. Bu tohumlarda Geb ve Nut yeryüzü ile gökyüzü oluşmuştu. Bak her diye bir ses tapınağın sessizliğini bozdu. Bak her. Amin. Yaşlı rahip kendini tutamamış benim yaratılış hayalime iyice kaptırmıştı. Onun bu duygusal değişikliğine o kadar şaştım ki neredeyse söyleyeceklerimi unutuyordum. Ne de olsa o güne kadar en şiddetli eleştirmenim o olmuştu. Onu artık kendi yanıma çekmiş bulunuyordum. Sesim zaferle yükseldi. Geb ve Nut kadınlarla erkekler gibi birleşip çiftleştiler. Ve onların bu korkunç birliğinden Osiris ve Set tanrılarıyla Isis Neftis tanrıçaları doğdu. Elimle işaret edince perdeler yavaş yavaş açıldı ve yarattığım hayal dünyası göründü. Mısır'da daha önce böyle bir şey görülmediği için herkesin soluğu kesilmişti. Ben yavaşça sahneden çekilirken yerimi Tanrı Osiris aldı.